Selamlar, Evrensel'e hoş geldiniz. Ben Merve. Son bölümün üzerinden epey zaman geçti. Umarım iyisinizdir. Ben çok çalkantılı ruh hallerinden iyiyim seçebildiğim aşamaya nihayet gelebildim. Evet, tam anlamıyla ruhum çalkalandı diyebilirim ve dipte kalanlar yüzeye çıktı. Beni bulanıklaştırdı. Bir depresyon geçirdim ben bu görüşmediğimiz dönemde. Bütün enerjim vücudumdan çekilip havaya karışmış, hatta yok olmuş gibi hissettim bir süre. Değil kolumu parmağımı kaldırmak istemediğim günler oldu. Yataktan çıkmak istemediğimden yemek yemediğim günler oldu. Bu konu hakkında konuşmalı mıyım diye çok düşündüm açıkçası. Çünkü bir kişi dahi dinliyorsa beni, ona iyi yönde etki etmek isterim. Bilmediği bir cümle, görmediği bir yer, keşfetmediği bir kitap, tanışmadığı bir yazar, iyi bir alışkanlık anlatayım isterim. Ama depresyonda en az bunlar kadar gerçek ve hayata dair. Ve belki birine dokunmak yaşamak heyecanından geçmiyordur her zaman. Yaşamamak isteği, boşluk duygusu, hiçlik duygusundan temas ediyoruzdur belki bazılarımız bazen birbirimize. O yüzden bu bölüme ön yargılarımı kırıp geldim. Hep iyi ve güzelin konuşulmasının pozitivizm baskısından ve toksisitesinden ne farkı var sonuçta, değil mi? Geçecek mi diye çok sorguladım o dönemde. Bir gece sabaha kadar uyuyamadım. Nasıl birkaç ay işe gitmeden yaşayabileceğimi düşündüm. Sanırım tek canlılık emaresi gösterdiğim anlardı bu sorulara cevap aradığım saatler. Bacağımı veya kolumu kırıp rapor almayı düşündüm. Şaka değil, gerçekten hesap ettim bunu. Rapor alsam ne olacak? Tatile çıkacak enerjim yok. Evde sürekli yatmak tek istediğim şey, evet, ama ya aylar sonra da bunu istiyor olursam? Geçmeyecek mi? Sadece var olmak nasıl bu kadar zor olabilir? Ve sonra ben olmayıncalı sorular. Kedim ne yapar? Ailem çok üzülür mü? Onlar üzülmesin diye yaşanır mı? Geçmeyecek mi? Neden oldu dediğiniz duyar gibiyim. Spesifik bir nedeni yok bence. Tabii ki kötü giden bir şeyler vardı iş ortamımda, özel hayatımda. Ama bunları daha önce de defalarca yaşadım ve daha önce baş ettiklerimden daha büyük sorunlar kesinlikle değillerdi. Zaten çok keskin nedenlerin olacağını sanmıyorum ben depresyonun. Çünkü gerçek hayatta da öyle çok keskin, çok kötü şeyler gelmiyor başınıza. Absürt bir hayatınız yoksa. Çok çok sivri olaylar yaşamıyorsunuz. Erol Taş gibi tavuk budunu yağlı parmaklarıyla kocaman lokmalar halinde yedikten sonra hayatınızı karartacak bir şeyler söyleyip kötü adam kahkaha satan insanlar yok gerçek hayatlarda, ama kibarca iş yükünüzü artıran patronlar var. Pamuk Prenses masalındaki cadıyla karşılaşmıyorsunuz da sizi bir seven, bir sevmeyen ya da koşullu seven, yani kendi istediği gibi olduğunuz takdirde seven, bir, şanssızsanız iki, ebeveynle büyüyorsunuz. Gepetto Usta'nın Pinokyo'yu sevdiği kadar seviyorsunuz insanlardan bazılarını, ama yalan söylediklerinde burunları uzamadığından arkanızdan çevrilenlerle siz sonradan yüzleşiyorsunuz. Tamamen kötü olsalar her şey daha kolay olurdu bence bu arada. Erol Taş'a kötü birileri, suç onun olur. Bizi zehirlemeye çalışan bir cadı olsaydı karşımızdaki, onun da hayatını ve travmalarını anlamaya çalışmak durumunda hissetmezdik. Ama gerçekliğin kolay olacağı kime vaat edildi ki? Bu arada o dönem düşündüğüm bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bilmem katılır mısınız? Kadın intiharları güç gösterisi gibi geliyor bana. Kadınların yaşama bağlı olmalarını bekliyoruz. Adanmışlıkla yaşamayı sevmeyi yakıştırıyoruz kadınlara. Onlar bunu reddedince, otoriteye karşı durunca, yaşarken narin ve sevecen doğasına yakıştıramadığımız gücü atfetme lütfunda bulunuyoruz. Kendi kontrolünü nihayet eline alabildi. Çok yazık ama çok bravo. Tetikleyici olmadan o dönemki ruh halimi anlatmaya çalışıyorum ve umarım başarabiliyorumdur. Belki TC hükümetinde kim depresyonda değil ki dersiniz. Evet, kötü bir dönemden ülkece delirmemeye çalışarak geçiriyoruz, ama inanın bana, yaşamış olanlar çok daha iyi anlayacak ne demek istediğimi. Bu çok daha boş, çok çok boş bir duygu. Yani sonsuz bir acı var ve onu çekmek bile kocaman bir iş gibi. Terapi sürecim devam ediyordu ben bunları yaşarken ve terapistim yaşadığım şeyin bir iyileşme işareti olduğunu ve böyle bir şey beklediğini söyledi. Açıkçası ben hala emin değilim. Çünkü hayatımda yaşadığım en zor şeydi ve bunun terk ettiğim bir parçamın eksikliğinin yasını tutmak olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Yani eğer kişisel evrimimdeyse sebebi, değişimin yasını tutmak bir süreçtir zaten. Ben daha bıçak gibi keskin başlayan bir şeyle mücadele ettim. Hayata dair tek önemsediğim şey bunun daha ne kadar süreceğiydi. Çünkü hep mutsuz, daha da korkunç, umutsuz ve heyecansız hissedeceksem herhangi bir şeyin herhangi bir anlamı kalmıyordu. Eğer böyle bir dönemdeyseniz, tüm kalbimle söylüyorum, belki çok yavaş oluyor ama gerçekten bitiyor. Tabii eğer benim kadar şanslıysanız sevginin iyileştiriciliğinden de destek alabilirsiniz bu dönem. Yavaş gelişti. Ben istifa ettim. Meslek değilse de iş değiştirdim. Şehir değiştirdim. Hayatımda çok fazla şey değişti. Bunlar olurken hayatımda bir şeyler tam da önceden istediğim gibi değişmesine rağmen mutluluk duyamamanın suçluluğunu yaşadım bir süre. Ben ne isterim dedim sonra oturup. Ben bu hayatta ne isterim? Düşündüm, çok derin derin düşündüm ve içimden bir ses bir şeyler istemeyi isterim dedi. Heveslenmeyi isterim. Sonra kırılacaksa da hevesim onu hissedebilmeyi, hayal kurmayı, bir şeyler isteyebilmeyi. Bunu fark etmemin iyileşmemde temel taş olduğunu düşünüyorum bugün bakınca. Değişmeyen bir şeylerin olduğunu da dehşetle gördüm. Mesela bir şehirde 2 yıldan fazla, aynı evde 1 seneden fazla kalmak nasıl boğuyor beni hala? Tarifi zor bir duygu bu, boğulma hali. Evini sırtında taşıyan bir kaplumbağa oluşum nasıl değişmiyor? Şu an bakınca uzak bir geçmişteymiş gibi görünüyor bu arada. Ama geçmiş de olsa depresyonda şu anki hislerim kadar, şu an iyi hissetmem kadar gerçekti. Ne zaman böyle zaman kavramı üzerinde düşünsem, Einstein'ın geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım inatçı bir illüzyondan ibarettir demesi gelir aklıma. Bu cümle ilk duyduğumdan beri böyle çok sevineceğin bir haber aldıktan sonra her şey güzel olacak ya, öyle veya böyle her şey yoluna girecek hissinin verdiği umut ve huzur duygularını yeşertiyor içimde. Çünkü bu bende şimdi iyileştirmenin geçmişi de iyileştirebileceği fikrini uyandırıyor. Çok fazla buraya girmek istemiyorum aslında. Zaman konusunda okumayı da düşünmeyi de çok seviyorum. Belki bunun üzerine ayrı bir podcast yaparım. Şimdi eskiye göre daha fazla meşguliyetim var hayatta ama podcast hazırlarken, sunarken çok keyif alıyorum. Ve bu keyifli alanı kendimden öyle uzun süreler esirgeyeceğimi sanmıyorum artık. Evet. Çünkü hiçbir anlamı olmasa da yaşamaya değer. Küçük şeylerin peşine düşeceğiz. Işık uzmelerinin gün ortasında salona ihtişamlı girişimden etkileneceğiz. Yumuşak tüylerini sevdiğimiz kedimiz mırıldanmaya başlayınca karnına kafamızı koyup dinleyeceğiz. Kendimize ne iyi biri diyeceğiz ve belki seneler içinde ilk kez diye olmanın şaşkın gururunu yaşayacağız. Bir ağaç gibi, bir çiçek gibi yaşamayı merak edeceğiz. İnsan olduğumuza şükrettiğimiz duyguları hissedeceğiz. Bir film izleyip ağlayacağız, bir kitap okuyup yola çıkacağız. Ben hatırı sayılır ölçüde psikoanaliz kitabı okuduğuma inanıyorum. Mesleki gerekliliği yok bu arada. Ben acil hekimiyim. Tamamen kişisel merakımdan okuyorum. Ama okuduklarını harmanla, küçült, ufalt, bize anlat derseniz şöyle söylerim. Hayat mutlu olmak için yaşamamız gerektiği saçmalık. Ama en yaşanabilir yolu hayatın basit bir insan olmaktan keyif almayı öğrenmek. Basit kelimesini alçaltıcı anlamıyla kullanmıyorum burada. Zaten hemen her insanın muazzam yönlerinin olduğuna inanıyorum. Aklınıza tanıdığınız salaklar gelmiş ve onun da mı demiş olabilirsiniz? Evet, onun da, senin de, benim de. Bu inancım sevdiğim ve tanrısallaştırdığım insanların hayatlarını araştırmakla daha da sağlamlaştı seneler içinde. Marcel Proust mesela. Arkadaş grubunuzda olsa birçoğumuzun asla sevmeyeceği biri. Hastalık hastası, kibirli, annesine aşırı düşkün biri. Kayıp zamanın izindeyi okuyup öyle değerlendiriyoruz. Muhteşem biri zannediyoruz. Benim için öyleydi yani. Okuyup da hayran olmamış kimseyle de tanışmadım açıkçası. Proust'un hiç duymadığımız kardeşi Robert'in şanssızlığı zekasının ya da yeteneğinin eksikliğinde değil. Sadece kardeş kadar tanınmamasında. Savaş ülkesinde ameliyattayken yaralanan ve yaralı haliyle hastayı alıp başka yerde ameliyatına devam eden güçlü cüsseli bir cerrahmış kendisi. Ben çok etkilenmiştim bunu okuduğumda. Basit bir insan olmaktan kastım hiçbir konuda çok iyi olamayacağımıza dair kabullenişin pasifize ettiği bir insan olmak değil. Narsistik savunmalarımızdan arınıp herkes gibi ve herkes kadar özel olduğumuzu gerçekten idrak edebilmek. Neyi sevip neyi sevmeyeceğimize bence biz karar veriyoruz. Dolayısıyla sevmek. Yaptığımız işi, uğraştığımız şeyi, karşılaştığımız insanları. En bilge insan benim gözümde 80 yaşında, az konuşan ama çok derin bakan, ayaklarına kadar bembeyaz sakalları olan bir keşiş değil. En bilge insan bana göre sabah uyanıp eşini çocuklarını öpüp köpeğine mama verip özenle giyinip işine giden, sevdiği işi yapacak kadar şanslı değilse bile yaptığı işi sevmeyi başarmış ya da sevdiği tarafa doğru evrilmiş, şevkle çalışan, insanlarla güzel ilişkiler, arkadaşlıklar kuran, hatalar yapınca özür dileyen, hafta sonu belki bir banka oturup bulmaca çözmekten keyif alabilen biri benim kafamda. Ya da var olan ilişkisini güzelleştirmeye ve sağlamlaştırmaya çalışan biri, romantik serseri Charles Bukowski'den daha evla bana göre. Evet, neredeydim konulu, biraz konudan da sapmalı podcast'im burada son bulsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve size bir şarkı önerim olacak. Siz açıp dinlerseniz çok sevinirim. Hümeyra, yaşamaya dair. Kendinize iyi bakın. Güle güle.